Ayrım 3, sayfa 30. Büyük kayık kıyının dalgalarına giriyordu şimdi. Porsun kürekler diye haykırdı. Gemiciler kürekleri kaldırarak yana koydular ve kayığı hemen sahile çektiler. Struan durakladı, sonra baş taraftan atladı. Deniz çizmeleri sahile değdiği anda bu adanın kendi ölümü olacağını da anladı. Aman tanrım! Rob yanındaydı ve onun renginin birdenbire solduğunu da görmüştü. Ne oldu Dirk? Struan kendisini zorlayarak güldü. Hiç, hiç oğlum. Alnındaki deniz suyu damlalarını silerek sahilden bayrak direğine doğru yürüdü. İçinden ada, seni ele geçirebilmek için yıllarca ter döküp plan yaptım diyordu. Onun için şimdi beni yenemeyeceksin. Hayır, yenemeyeceksin. Rob hafifçe topallayan ağabeysine baktı. Ayağı ona acı veriyor herhalde diye düşündü. Yarım ayağın acısının nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bu Rob'un katıldığı o tek kaçakçılık yolculuğunda olmuştu. Korkudan donup kalan Rob'un hayatını kurtaran Struan'a korsanlar saldırmıştı. Bir tüfek kurşunu iki ayak parmağıyla aşık gemiğinin dış tarafını uçurmuştu. Saldıranlar püskürtüldükten sonra doktor yaraları temizlemiş ve bunların üstüne kızgın zift dökmüştü. Rob'un burnuna hala o yanık et kokusu geliyordu. Kendisi olmasaydı Struan'ın başına bunlar gelmeyecekti. Ağabeysinin peşinden kıyıda ilerledi. O anda kendisinden tiksiniyordu. Struan bayrak direğinin yakınında toplanmış olan tüccarlara yaklaşarak ''İyi günler beyler'' dedi. ''Güzel bir gün.'' Brok atıldı.
''Hava çok soğuk Dirk. Tam vaktinde gelmen iyi oldu.''
''Ben erken geldim. Ekselans daha sahile çıkmadı. İşaret topu da atılmadı.''
''Evet, 1,5 saat geç kaldı. Bu işi seninle o korkak uşağın aranızda düzenlediğinizden eminim.''
Binbaşı Glassing hiddetle söylendi.
''Ekselans'tan bu şekilde söz etmemenizi rica edeceğim.''
''Bence ne düşündüğünü kendine saklamanı rica edeceğim.'' Brok yere tükürdü. ''Sen dövüşmediğin savaşı düşünsen daha iyi olur.''
Glassing'in eli kılıcının kabzasına sıkıca sarıldı. Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin kaçakçı ve korsanları korumak için çağrıldığı günü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Hepiniz öylesiniz. Struan'a baktı. Hepiniz.
Ani bir sessizlik oldu. Struan güldü. Ekselans sizinle aynı fikirde değil.
Donanma yasalarına göre lisans olmayan silahlı bir gemi herhangi bir devletin deniz kuvvetleri tarafından ganimet olarak alınabilir. Sizin donanmanızın izni var mı?
Struan rahat bir tavırla... ''Bu sularda çok korsan var binbaşı Glassing'' diye cevap verdi. ''Kendimizi korumak için silahlanıyoruz, başka bir şey yok.''
''Afyon kanuna aykırıdır. Yasalara ve insanlığa karşı gelerek Çin'e kaç bin sandık afyon kaçırdınız? 3000 mi? 20000 mi?''
''Bizim burada yaptıklarımız İngiltere sarayında da biliniyor.''
''Sizin ticaretiniz bayrağı leke sürüyor.''
Bu ticaret için Tanrı'ya şükret. Çünkü ticaret olmazsa İngiltere ne çay ne ipek bulur. Dünyayı saracak bir yoksulluk İngiltere'yi yüreğinden vurur.
Brok çok haklısın Dirk dedi. Sonra tekrar Glassing'e döndü. Şunu da kafana sok. Tüccarlar olmazsa İngiliz İmparatorluğu savaş gemisi ve barut alacak vergi de bulamaz.
Asıl siz Kraliyet Deniz Kuvvetleri için Tanrınıza şükredin. Filo olmazsa siz de ticaret yapacak yer bulamazsınız.
Amiral gemisinden bir top atıldı. Glassing hemen bayrak direğine gitti.
''Silah, omza!''
Bildiriyi çıkarınca kalabalığa bir sessizlik çöktü. Binbaşı hiddeti azalınca okumaya başladı.
''Britanya Kraliçesi Majeste Victoria'nın Çin'deki ticaret baş müfettişi Sir Longstaff'la ocağın 20'sinde Çin İmparatoru'nun mürahası Excellence Thiessen arasında imzalanan anlaşma gereğince Hong Kong adasını Britanya İmparatoriçesi onun varisleri adına 1841 yılının 26 Ocak günü teslim alıyorum. Bu ada artık İngiliz toprağıdır. Tanrı Kraliçemizi korusun.''
İngiliz bayrağı direğinin tepesine çekildi ve şeref taburu bir el ateş etti. Sonra donanmanın topları gümbürdedi ve havaya barut kokusu yayıldı. Sahildekiler kraliçe için 3 defa yaşasın diye bağırdılar. Struan bu da oldu diye düşündü, artık başlayabiliriz. Gruptan ayrılıp sahile doğru yürüdü ve ilk kez adaya arkasını döndü. Büyük limana ve onun gerisinde kalan topraklara baktı. Çin'in toprakları 1000 metre kadar geride kalıyordu. Struan Çin'e gidip dönen 3 Avrupalının yazdığı kitapları okumuştu. Marco Polo aşağı yukarı 600 yıl, Pekin'e kabul edilen 2 Katolik rahibi de 200 yıl önce Çin'i görmüşlerdi.
200 yıldan beri Çin'e hiç Avrupalı alınmamıştı. Struan bir defa kanuna karşı gelerek afyon sattığı sırada Svatov sahilinden içerilere doğru gitmişti. Fakat Çinliler düşmanca davranmışlardı. Struan'ın yanında da ikinci kaptanından başka kimse yoktu. Struan'ın geri dönmesine sayıları ve toprağın göz alabildiğine uzanması neden olmuştu. Aman tanrım diye düşündü. Düşmanın en eski ve en kalabalık oluşu hakkında bir şey bilmiyoruz. Rob onun yanına gelerek sordu. Longstaff karaya çıkacak mı? Hayır oğlum, Ekselans'ın daha önemli işleri var. Neymiş onlar? Gelen haberleri okumak ve cevap yazmak. Sonra amiralle gizli kararlar vermek. Ne yapmak için? Afyon ticaretini yasaklamak için. Rob güldü. Şaka etmiyorum. Beni de bu yüzden görmek istemiş amiralle birlikte. Bu emri ne zaman bildirmesi gerektiği konusunda fikrimi almak istedi. Amiral yasanın uygulanmasında deniz kuvvetlerinin zorluk çekmeyeceğini söyledi. Aman tanrım, Longstaff çıldırmış mı? Hayır, sadece biraz saf. Struan bir yaprak sigarası yaktı. Kendisine emri saat 2'de bildirmesini söyledim. Rob bu delilik diye bağırdı. Tam tersine akıllıca bir hareket. Filo bir hafta süreyle bu kararın uygulanması için bir şey yapmayacak. Yani Çin tüccarlarına stoklarını ellerinden çıkarmaları için zaman verilecek. Fakat o zaman ne yapacağız? Afyon olmazsa mahvoluruz. Çin ticareti biter. Kaç paramız var Rob? Rob yakında birinin bulunmadığından emin olmak için etrafına bakınarak sesini alçalttı. İskoçya'daki gümüş, İngiltere'deki bankada 1.100.000 sterlin, burada külçe olarak 100.000 sterlinlik gümüşümüz var. Elimizden alınan afyon için bize 3.000.000 vermeleri gerekiyor. Şu anda Kırmızı Bulut'taki afyonumuzun piyasa fiyatı 200.000 sterlinden fazla. Sonra? Kırmızı Bulut'u unut oğlum, o kayboldu. Yine de bir umut var Dirk, ona bir ay daha verelim. Depo olarak kullandığımız gemilerde 100.000 sterlinden daha fazla değeri olan afyon duruyor. 900.000 sterlinlik de borç senedimiz olmalı. Önümüzdeki 6 ay masraf olarak bize ne gerekiyor? 100.000 sterlin gemi masraflarını, maaşları ve rüşveti karşılar. Struan bir an düşündü. Yarın tüccarlar arasında bir panik olacak. Belki Brock dışında hiçbiri bir hafta afyonlarını satamayacak. Sen bizim bütün afyonu bu akşam üzeri gemiyle sahile yolla. Bence... Rob gittikçe artan bir endişeyle Longstaff'ın bu kararı değiştirmesi gerektiği atıldı. Bunu yapması şart. Yoksa maliyeyi mahvedecek ve... Beni dinlesene sen. Panik başlayınca elimizde ne kadar gümüş varsa ve kaç para borç bulabilirsen hepsiyle afyon satın al. Afyonu her dolarda 10 sent eksiğini alabilirsin. Bizim afyonu bir haftada satamayız, hele daha fazlasını... Struan sigaranın külünü silkti. Karar uygulanmadan bir gün önce Longstaff bunu iptal edecek. Anlayamadım. Bu bir tür gururunu kurtarma Rob. Amiral gittikten sonra Longstaff'a afyonu yasaklamanın bütün ticareti mahvedeceğini anlattım. Sonra ona emri hemen iptal ettiği takdirde hem kendisinin hem de amiralin gururunun kırılacağını söyledim. Tek çare bu emri verip amiralin de kendisinin de gururunu korumaktı. Sonra kararı iptal edebilirdi. Bu arada amiralle de durumu anlatacağıma söz verdim. Sonra bu emir Çinlilerin hoşuna gidecektir. Tisen'le 3 gün sonra bir konuşma yapılacak. Longstaff fikrimi kabul etti ve bu işi gizli tutmamı söyledi. Rob'un yüzü aydınlandı. Ah Taipan, sen insanların en üstünüsün. Fakat Longstaff'ın kararı iptal edeceğine dair garantin var mı? Longstaff 6 gün sonra emrin iptal edildiğini bildiren kararı yazıp Struan'a vermişti. İptal kararı şimdi cebindeydi. Longstaff işte Dirk demişti, bunu hemen al. Böylece bu konuyu unutabilirim. Aman, bütün bu kağıt işleri ne tatsız. Fakat zamanı gelene kadar bunu gizli tut. Sen olsan böyle budalaca bir emri iptal etmez miydin Rob? Tabii, Rob neredeyse ağabeyini kucaklayacaktı. Eğer bu 6 gün sürecekse ve kimse bilmiyorsa bir servet kazanırız. Evet. Struan'ın gözleri limanda dolaştı. Burasını 20 yıl kadar önce bulmuştu. Tayfun'un kuyruğu onu açık denizde yakalayıp karaya doğru sürüklemişti. Geminin sadece teknesi ve direkleri kalmıştı. Sonra o korkunç denizde bu kıyıya yaklaşırken fırtına demirleri de kopmuştu. Struan gemiyi kaybettiğini anlamıştı. Deniz tekneyi alarak bu sahile atmıştı. Sonra bir mucize olmuş ve fırtına rotasını 1 dereceden daha az değiştirmişti. Bu sayede tekneyi kayalara çarpmadan haritada gösterilmemiş olan bir kanala sokmuştu. Ancak 300 metre genişliğindeki kanaldan geçerek Hong Kong'un karaya en yakın doğu ucuna gelmiş ve arkadaki limanın güvenli sularına girmişti. Tayfun Macao'daki tüccar filosundaki gemilerin çoğunu parçalamıştı. Kıyılarda da on binlerce ton küçük tekneyi batırmıştı. Fakat Struan ve Hong Kong'a sığınmış olan küçük tekneler bu havaya rahatça dayanmışlardı. Fırtına geçince Struan adanın etrafında yelkenlisiyle dolaşıp bunun haritasını çıkarmıştı. Bu bilgiyi kafasına gizleyerek usulca plan yapmaya başlamıştı. ''Struan artık bizimsin.'' diye düşündü. ''Şimdi buradan ayrılabilirim. Sıra parlamentoya geldi.'' Heyecanı gittikçe artıyordu. Struan yıllardan beri soylu ev ve yeni koloniyi koruma olanağının Londra'da bulunduğunu biliyordu. Dünyada en güçlü yer parlamentoydu. Soylu evin büyük servetinin desteğiyle parlamentonun bir üyesi olarak Longstaff'ı idare ettiği gibi Asya'nın dış siyasetini de yönetebilirdi. Kendi kendine birkaç bin sterlin senin parlamentoya girmene yeter dedi. Başkaları aracılığıyla iş gördürmene gerek yok artık. Bundan böyle her şeyi kendin yapacaksın. Evet en sonunda oğlum. Birkaç yıl sonra da bir soyluluk ünvanı alırsın. Sonra kabineye girersin. İmparatorluk ve Asya ile soylu ev için bir yol çizersin. Bu 1000 yıl devam eder. Rob onu seyrediyordu. Kendisinin unutulmuş olduğunun farkındaydı ama buna aldırdığı yoktu. Ağabeyisi başka şeyler düşünürken onu seyretmekten zevk alırdı. Taypa'nın yüzü sertliğini kaybettiği zaman gözlerindeki o ürpertici yeşillik de kalmazdı. Rob ağabeyisi onunla paylaşamayacağı hayallere daldığında kendisini ona çok yakın ve güvencede hissederdi. Struan sessizliği bozdu. 6 ay sonra sen Taypan olarak başa geçeceksin. Rob'un midesi korkuyla gerildi. Hayır hazır değilim. Hazırsın. Parlamentoda olursan bizi ve Hong Kong'u koruyabilirim. Rob evet dedi. Sonra sesini sakinleştirmeye çalışarak ekledi. Fakat bunu gelecekte 2 ya da 3 yıl sonra yapacaktık. Burada daha çok iş var. Bunları sen yapabilirsin. Hayır. Yapabilirsin. Serah'ın da bu konuda hiç kuşkusu yok Rob. Rob depo gemisi olarak kullanılan dinlenen buluta baktı. Şimdilik karısı ve çocukları orada kalıyorlardı. Serah'ın kocasının geleceği açısından çok hırslı olduğunu biliyordu. Şu ara bunu istemiyorum, daha çok vakit var. Struan zamanı düşündü. Yuvasından uzakta doğuda geçirdiği yıllar için pişman değildi. Karısı Ronald'a, çocukları Coulomb, Ian, Lachie ve Winifred'den de uzaktaydı. Onların yanında olmalarını isterdi. Fakat Ronald'a doğudan nefret etmişti. Struan 20, Ronald'a 16'sındayken İskoçya'da evlenmişlerdi. Hemen Macao'ya doğru yola çıkmışlardı. Fakat karısı yoldan da Macao'dan da tiksinmişti. İlk oğulları doğar doğmaz ölmüştü. Ertesi yıl ikinci oğlu Callum doğmuştu. O da sağlıksızdı. Bu yüzden Struan ailesini geri yollamıştı. Her 3-4 yılda bir onları görmeye gidiyordu. 1-2 ayını onlarla Glasgow'da geçiriyor ve sonra doğuya dönüyordu. Çünkü yapacağı çok iş kurması gereken bir soylu ev vardı. Kendi kendine bir gün için bile pişman değilim dedi. Bir insanın dünyayı dolaşması ve bu dünyayla kendisinden bir şeyler yaratması gerek. Hayatın amacı bu değil mi? Ronaldo güzel bir kadın, çocuklarımı da seviyorum ama yine de bir erkek başarması gereken işi yapmalı. Biz bu yüzden doğmadık mı? Struanların lordu bütün klan arazisini elimizden alıp bizi o topraklarda yüzyıllarca çalışmış akrabalarını dışarı atmasaydı ben de babam gibi bir çiftçi olurdum. Evet bir çiftçi olduğum için de memnunluk duyardım. Fakat o Struan kontu olabilmek için bizleri Glasgow'da pis bir mahalleye yolladı. Bütün toprakları kendi üstüne geçirip klanı da parçaladı. Bu yüzden açlıktan ölecek hale geldik. Ben denize çıktım ve Joss bizi korudu. Şimdi ailem rahat, hepsi rahat. Çünkü denize açıldım ve böylece soylu ev meydana geldi. Struan paranın güç demek olduğunu çok çabuk öğrenmişti. Şimdi kendi gücünden yararlanarak Struan kontunu mahvedecek ve klan topraklarının bir bölümünü satın alacaktı. Hayatında yaptığı hiçbir şeye pişman değildi. Çin'i bulmuş ve bu ülke ona vatanının hiçbir zaman veremeyeceği şeyleri vermişti. Sadece servet değil, yalnızca para hırsıyla kazanılan servet iğrenç bir şeydi. Ama onun para kazanmak için bir amacı vardı. İngiltere'ye dönüp parlamentoya üye ve bir bakan olacağını, kontu mahvedeceğini,
Hong Kong'u bir mücevher olarak Britanya tacına iyice takacağını biliyordu. Kendisi daima geri dönebilirdi. Çünkü asıl amacına, herkesten gizlediği hedefine erişebilmesi için yıllar gerekiyordu. Hiçbir zaman yeterince vakit yok. Adaya hakim olan dağa baktı. Buna zirve adını vereceğim. Dalgın dalgın konuşmuştu. Yine adanın kendisinden nefret ettiği ve onun ölmesini arzuladığı duygusuna kapılmıştı. Etrafını saran nefreti duyuyordu. Hayretle kendi kendine bunun nedenini sordu. Sert bir sesle, 6 ay sonra soylu evi sen yöneteceksin diye tekrarladı. Tek başıma bunu yapamam. Bir taypan daima yalnızdır. İşin en zevkli ve en acı yanı da budur zaten. Rob'un omzunun üstünden yaklaşan Porson'u gördü. Evet Bay McKay.
Affedersiniz efendim, ana parasyayı ortadan ayırmamıza izin var mı?
McKay kısa boylu tıknaz bir adamdı. Taraz taraz örgülü saçını katranlı bir bezle bağlamıştı. Evet, bütün adamlara çift içki verin. Her şeyi düzenlendiği gibi hazırlayın.
Emredersiniz efendim.
McKay hızla uzaklaştı. Struan Rob'a döndü. Rob üzerine bir ışık yağmuru yağdırırmış gibi duran o acayip yeşil gözlerin farkındaydı sadece. Yılın sonunda Callum'u buraya gönderirim. O zamana kadar kendisi üniversiteyi bitirir. Ryan ve Leche de denize gidecekler. Ondan sonra onlar da buraya gelecekler. O zamana dek oğlun Roddy de büyümüş olur. Tanrı'ya şükürler olsun, izimizden gidecek kadar oğullarımız var. Senin yerine geçmesi için içlerinden birini seçersin. Taypan daima yerine kimin ve ne zaman geçeceğine karar verir. Kesin bir tavırla arkasını Çin topraklarına dönerek 6 ay dedi ve uzaklaştı. Rob onun gidişini seyrederken birdenbire ağabeyinden, kendinden ve adadan nefret etti. Taypan olarak başarısızlığa uğrayacağını biliyordu. Struan bir grup tüccara, bizimle içer misiniz beyler diyordu. Yeni yuvamızın şerefine bir içki. Konyak, rom, bira, viski ve şampanya var. Kendi büyük kayığını işaret etti. Adamları içki fıçılarını çıkarıyor ve sofralar kuruyorlardı. Diğerleri ise soğuk rosto, tavuk, 20 süt domuzu ve bir sığır döşünün ağırlığı altında sendelemekteydiler. Somunlarla ekmek, tuzlu domuzlu börekler, jambonla pişirilmiş lahana, muzlu meyveli pastalar, kristal kadehler ve madeni maşrapalar vardı. Hatta buz kovaları bile hazırdı. Lorca ve gemilerin kuzeyden getirdiği şampanyalar içinde bunlar. Aç olanlar için kahvaltı da var. Memnunlukla bağıranlar oldu. Sonra tüccarlar masaların etrafına toplanmaya başladılar. Hepsi kadeh ya da maşrapalarını ellerine alınca Struan bardağını kaldırdı.
Şerefe beyler.
Brock seninle içiyorum dedi. Fakat şu vatan yerine koyduğun kaya parçasına değil, senin mahvolman için içiyorum.
Elindeki bira maşrapasını kaldırdı.
Yine de senin küçük kayanın şerefine de içeceğim. Buna bir de isim verdim. Struan'ın çılgınlığı.
Struan cevap verdi. Evet, küçük bu ada. Fakat Struan ve diğer Çin tüccarlarına yetecek kadar da büyük. Ama bunun hem Struan hem Brock'a yetecek kadar büyük olup olmadığı başka bir mesele.
Bunu sana zamanı gelince söyleyeceğim Dirk.
Brock içkisini içip maşrapayı karaya doğru savurdu. Sonra kendi kayığına gitti. Bazı tüccarlar da onu izlediler. Quince ne kaba tavırları var diye mırıldandı. Sonra kahkahalar arasında bağırdı.
Haydi taypan, şerefe içelim. Quince'in ölümsüz bir susuzluğu var. Haydi tarihi yaratalım.
Horatio Sinclair yaklaştı. Bağışlayın Bay Struan, şerefe içmeden önce bugün Tanrı'nın bize lütfettiği şeyler için teşekkür etmemiz uygun düşmez mi?
Tabii oğlum, unuttuğum için budalalık ettim. Sen duayı yönetir misin?
Rahip Mouse burada efendim.
Boş bulunan Struan genç adamı süzdü. Onun grimsi mavi gözlerinde gördüğü muzipçe ifade hoşuna gitmişti.
Sonra seslendi. Rahip Mouse neredesin? Haydi dua et.
Mouse tüccarların tepesinden bakıyordu. Adam çekine çekine masanın önüne gelerek elindeki kadehi sanki bu hep boşmuş gibi bir tavırla oraya bıraktı. Adamlar şapkalarını çıkararak soğuk havada başları açık beklediler. Kıyıya sessizlik çökmüştü şimdi. Struan dağın yamacına ve oradaki çıkıntıya baktı. İskoç kilisesini oraya yaptıracaktı. Gözlerinin önünde kiliseyi, rıhtımları, depoları, evleri ve bahçeleri canlandırıyordu. Taypan'ın kuşaklar boyunca oturacağı konak da orada olacaktı. Diğer yüksek yöneticiler ve aileleri içinde evler yapılacaktı. Sonra onların kızları, Struan metresini düşündü. Tçung Jen Mei Mai,
hiç el sürülmemiş olan kızı bundan 5 yıl önce 15 yaşındayken satın almıştı. Kendi kendine aye yah dedi memnunlukla. Bu Maymay'ın kanton lehçesindeki sözlerinden biriydi. Bu neşe, hiddet, nefret, mutluluk ya da çaresizlik ifadesi olabilirdi. Kelimenin söyleniş tarzına bağlıydı bu. Maymay gibi vahşi bir kedi daha olamaz. Maus gözlerini kapamış duaya devam ediyordu. Sen tanrısın, biz de senin yarattığın insanlarız. Adam durdu. Yüzü allak bullak olmuş, azap çeken ruhuyla savaşıyordu. Kendi kendine, ah tanrım günahlarımı bağışla dedi. Şu dinsizleri dine davet ederek günahlarımdan sıyrılayım. Benim bu halimi değiştir. Bir zamanlar neysem yine öyle olayım. Fakat Wolfgang Maus geri dönmeye imkanı olmadığını biliyordu. Struan'a hizmet etmeye başladığı andan itibaren huzuru kalmamış ve arzular onun benliğini kaplamıştı. Rahip gözlerini açarak aciz bir tavırla etrafına baktı. ''Özür dilerim, beni affedin. Bir zamanlar Tanrı'yı nasıl tanırsam size de onu öyle anlatmalıyım. Fakat artık o sözleri söyleyemiyorum, beni bağışlayın. Tanrım bu adayı kutsa, amin.'' Struan viski dolu bir bardağı alarak Maus'a verdi. ''Bence çok iyi konuştun. Beyler, kraliçenin şerefine içelim.'' İçtiler, kadehler boşalınca Struan yeniden doldurulmasını emretti. ''İzninizle adamlarınıza da birer içki vermek istiyorum binbaşı Glassing. Size de tabii. Kraliçenin yeni toprakları şerefine. Bugün siz de tarihe geçtiniz.'' Tüccarlara seslendi. ''Binbaşıyı saygıyla analım. Bu kıyıya Glassing burnu adını verelim.'' Bu teklifi bağırarak kabul ettiler. Glassing bir adaya ya da adanın herhangi bir bölümüne ad vermek en yüksek rütbeli görevliye düşer dedi. ''Bundan ekselansa söz edeceğim.'' Glassing resmi bir tavırla selam verdi ve askerlerin başındaki çavuşa emretti. ''Struan ve şirketin hediyesi olarak denizcilere birer kadeh içki.'' Glassing, Struan'a olan o büyük hiddetine rağmen Hong Kong bir koloni olduğu sürece kendi isminin hatırlanacağını düşünerek gurur duymaktan da kendini alamadı. Çünkü Struan hiçbir şeyi laf olsun diye söylemezdi. Hong Kong şerefine de içildi. Sonra İskoçyalı gaydacıya işaret verildi ve Struan klanının şarkısı sahilde yankılandı. Rob bir şey içmedi. Struan kadehindeki konyaktan bir yudum alarak kalabalığın arasında dolaşıyor, istedikleriyle konuşuyor ve diğerlerine başıyla selam veriyordu.
''İçmiyor musun Gordon?''
''Hayır, teşekkür ederim Bay Struan.'' Gordon Chen dikkati çektiği için çok gururlanarak Çinlilere özgü şekilde eğilip selam verdi.
''Durumun nasıl?''
''Çok iyi efendim, teşekkür ederim.'' Struan delikanlı sağlam bir erkek olmak üzere diye düşündü. ''Kaç yaşında şimdi?''
''19 olmalı. Zaman ne çabuk geçiyor.'' Gencin annesi Kai Sung'u sevgiyle hatırladı. Kadın onun ilk metresiydi ve çok güzeldi. ''Aye yah, o bana pek çok şey öğretti.'' Struan kadının şimdi nasıl olduğunu merak etti. Onu 17 yıldan beri görmemişti. Fakat yüzünü çok iyi anımsıyordu. ''Annene en iyi dileklerimi ilet.''
''Anneme çok büyük onur veriyorsunuz Bay Struan.''
''Chen Sheng senin çok çalıştığını ve kendisine çok yararlı olduğunu söylüyor.''
''Kendisi bana çok iyi davranıyor efendim.''
Chen Sheng hak ettiği parayı kazanmaktan başka bir şey yapmayanlara hiç de iyi davranmazdı. Struan Cheng yaşlı bir hırsız diye düşündü. ''Ama o olmazsa mahvoluruz.'' Sonra da öyle diye mırıldandı. ''Chen Sheng'den daha iyi bir öğretmen bulamazdın. Önümüzdeki birkaç ay içinde yapılacak çok iş var.''
''Soylu eve hizmet edebileceğimi umuyorum efendim.''
Struan oğlunun kafasında bir şey olduğunu hissetti. Fakat nazik bir tavırla selam vererek yürüdü. Çünkü Gordon'un vakti gelince bunu kendisine söylemek için bir yol bulacağını biliyordu. Gordon Chen de eğildi. Bir an sonra da masalardan birinin gerisine giderek önde kendisine yer açılana kadar terbiyeli terbiyeli bekledi. Kendisini süzdüklerini fark ediyor fakat aldırmıyordu. Struan Taipan kaldığı sürece güvencede olduğunu biliyordu. Gordon benim Joss'um çok büyükmüş diye düşündü. Ona Çinli öğretmeni gizlice yine Joss getirmişti. Bu öğretmenden kimseye hatta annesine bile söz etmemişti. Gordon bu adamdan Rahip Sinclair ve Rahip Maus'un anlattıklarının hepsinin doğru olmadığını öğrenmişti. Bu da Çin ve geçmişini anlatmıştı öğretmen. Geçen yılda onu Çin'in en gizli, en güçlü ve savaşçı örgütüne sokmuştu. Hung Mun Tong örgütü bütün Çin'e yayılmış durumdaydı ve nefret edilen Mançuları Çin'i yöneten yabancı soydan Çiling Hanedanı'nı devirmek için yemin etmişlerdi.
Gordon Chen yarı Çinli olmasına karşın bir Hung Mun seçilecek değerde bulunduğu için gurur duyuyordu. Taipan'a da şükrediyordu. Çünkü o Hung Mun'a değeri ölçülmeyecek bir inci vermişti. Hong Kong sonunda örgüt mandarinlerin devamlı baskısından uzakta emin bir merkeze kavuşacaklardı. Hong Kong barbarların yönetiminde olacak ve bu küçük adada gizli örgüt gelişecekti. Günü gelene kadar Çin'e saldıracak ve imparatora rahat vermeyecekti. Joss sayesinde soylu evin kudretinden de amacımız uğruna yararlanacağım.
Haydi bas, Tanrı'nın belası dinsiz.
Gordon Chen hayretle başını kaldırdı. Tıknaz, sert halli bir gemici kötü kötü kendisini süzüyordu. Elindeki süt kuzusunun budunu kırık dişleriyle koparmaktaydı.
Bas yoksa o örgünü boynuna dolayıveririm.
Porsun Mackay koşarak gelip gemiciyi bir kenara itti. Dilini tut, Tanrı'nın cezası Ayyaş. Kötü bir niyeti yoktu Bay Chen. Evet, teşekkür ederim Bay Mackay. Yemek ister misiniz? Mackay bıçağını bir pilice saplayıp bunu gence ikram etti. Gordon Chen Mackay'in barbarca hareketlerinden tiksinmişti. Dikkatle pilicin kanadının ucundan kopardı. Teşekkür ederim.
O kadar mı alacaksınız?
Chen selam verdi. Evet, en lezzetli tarafı bu. Tekrar teşekkür ederim. Uzaklaştı. Mackay gemicinin yanına gitti.
Nasılsın ahbap? Senin kalbini deşmem gerek. O Çinli senin oğlanın mı Mackay?
Sesini hafiflet be adam. O Çinli'ye ilişmeyeceksin Ramsey. Eğer bir dinsizle çatışmak istiyorsan başkaları çok. Fakat ona ilişemezsin. Kendi Taipan'ın piçidir. Ramsey sesini hafifletti.
Öyleyse neden o Tanrı'nın belası saçını kesmiyor?
Anlamlı anlamlı güldü.
Duyduğuma göre Çinli kadınlar çok farklıymış. Onların vücutları...
Bilmiyorum. Öyle yerlerden birine yaklaşmış değilim. Macao'da bizim cinsimizden kadın çok.